Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla yine bir Hacegan'dan Mektuplar programıyla siz değerli dinleyenlerimizin karşısındayız. Evet hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
Evet değerli dinleyenler, geçen hafta 142. mektubu bitirmiştik. Bugün 143. mektuptan devam ediyoruz hocam.
Konumuz da güzel bir konuya benziyor. Tam böyle zamanımızı ilgilendiren bir konu herhalde. Gençlik ve zamanı değerlendirmek
değil evet. mi? Evet. Dervişlerin dostu olan Mevlana Şemseddin Başarılı, gençlik zamanının iyi değerlendirip eğlence ve oyuna harcamaktan ve onu ceviz ve muz gibi basit şeyler karşılığında değiştirmekten kaçınan biriydi. Böyle yapılmaması durumunda sonunda pişmanlık ve üzüntüden başka bir şey ele geçmez ve hiçbir fayda hasıl olmaz.
Tabii burada şimdi iki konu var. Bir, gençliğin kıymetini bilmek. Bu gençlik döneminde eğlence ve oyundan ziyade eğitime ağırlık vermek.
Evet hocam.
Şimdi birincisi, maalesef hele bu asırda bu oyun ve eğlence gençlerin, hatta orta yaşlıların, hatta yaşlıların dahi bütün vakitlerini alır oldu.
Evet.
İnsanlar önce vakitlerini boşaltmak için, kendilerine vakit ayırmak için makineler icat ettiler. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, arabalar, trenler, vapurlar. 3 aylık yola 3 saatte gidiyorsunuz. Ne bileyim yani, 3 günlük bir çamaşırı 3 saatte yıkıyorsunuz. Ne kadar hayat kolay değil mi? Aslında çok güzel. Peki mutlu muyuz, iyi miyiz derseniz bence değiliz. Bütün bu boşalan vakitlerimizde ne yaptık? Televizyona, internete, filmlere, bilmem bir sürü çeşit oyunlar var ki geçen bir çocuğun elinde gördüm. Biraz incelemek kastıyla baktım. Ve bu oyunların içeriği çok ahlaki değil.
Evet hocam.
Diyelim ki 6-7 yaşında kız çocukları ellerinde iPad'ler var. Hatta bizim de çocuklarımız var. Bahçeye indiriyoruz. Çocuklar bahçeye oynamak için inmiyor maalesef. Ellerinde iPad'ler var. Normalde fiziki oyun onlara faydalı. Yani koşacaklar, bisiklete binecekler falan. Kasları gelişecek. Ama şimdi bakıyorsun, bahçeye inen çocuk da bir iPad indiriyor. iPad'ten oyun oynuyor, elektronik oyunlar. Bunlar o kadar zararlı ki, gözlere zararlı, beyne zararlı, ahlaka zararlı.
Ve oyunların içinde subliminal mesajlar varmış.
Onları haricinde ona da gerek yok. Zaten açık açık mesela bir kız çocuğun elindeki iPad'de olgun ve açık saçık kadın, Barbie bebekler, şunlar bunlar, evet. Yani görüyorsunuz. Erkek çocukları ise tamamen adam vurmaya, öldürmeye, yani kan dökmeye yönelik böyle ne diyorlar ona, savaş oyunları falan filan.
Evet.
Hatta orada Müslümanları terörist gösteren, yani çocuk beyin altında Müslümanlar teröristtir. Kendi Müslüman çocuk bunu orada görüyor. Subliminal, yani gizli mesajlara gerek yok ki zaten. Artık bunları gizlemeye gerek de kalmamış.
Tabii.
Çünkü insanlar saf, temiz, sade oyunları sevmiyor. Çocuk da sevmiyor. Çünkü insan fıtratında, İmam Gazali bunu çok güzel açıklamış. İnsan fıtratında böyle yırtıcılık, parçalayıcılık, vuruculuk, kırıcılık var. Veyahut da behimilik dediğimiz hayvani duygular, şehvani duygular var. Genelde bakın, bu oyuncuların karakterleri, oyuncular hep böyle aşırı tipler. Yani cinsel şeyleri tetikleyen, ne bileyim, böyle vurma kırmayı, agresifliği tetikleyen tipler bunlar. Maalesef bugün çok üzülerek söylüyorum. Yani her ülke ordu besler değil mi? Sınırları korumak için. Yani bugün artık orduların dahi bir manası kalmadı. Çünkü yani elin yabancısı, batılısı geliyor, en ahlaksız oyunlarını, filmlerini, dizilerini bir de senin paranı alarak öyle bedava da vermiyor. Yani evvelden yani belki bedava veriyordu, bunları etkileyeyim, Müslümanları kandırayım falan diye. Şimdi yüzlerce, binlerce dolar ödüyorsunuz. O dizileri, oyunları satın alıyorsunuz. Copyright'larını ödüyorsunuz. Hem harama giriyorsunuz, hem de ondan sonra çoluk çocuk bizi dinlemiyor şu an. Dinlemez tabii. Şu anda böyle bir zombi bir nesil yetişiyor. Böyle beyinleri dumura uğramış, gözleri boş bakan, büyük küçük tanımayan, antisosyal. Odasına kapansın, 5 saat, 6 saat zaten araştırmalara göre herhalde şu an çocukların ortalama oyun saati 6 saat falanmış.
Doğrudur hocam.
Çok üzücü bir şey yani, çok üzülüyorum. Bizim de çocuklarımız var. Evde yani onlara kompütürden, oyunlardan korumak için çok uğraşı veriyoruz. Tabii anne babalar için de çok kolay. Oh ne güzel, eline bir iPad veriyorsun çocuğun. Artık o çocuğun bakıcısı, dadısı, öğretmeni,
hiçbir şeye ihtiyaç yok.
Müderrisi, muallimi, hepsi o iPad.
Evet.
Ama keşke o iPad'ler güzel şeyler öğretse de. Çoğu da tabii ki, yani çocuklara dikkat edin. Ben şimdi bazen denemek için çizgi filmi açıyoruz. Normal böyle sade güzel çizgi filmleri kimse seyretmek istemiyor. İçinde vahşet olan, vurma kırma, böyle robotlar, korkunç tipler olan, canavar tipli filmleri herkes seviyor. Çünkü insan ruhuna çok yatkın. Evet. Ruhumuzun temellerinde olduğu için. Lafı şuraya getireceğim. Bir kere bu oyun ve eğlenceden nasıl çocuklarımızı kurtarırız? Bunlar hakikaten ailelerin güç yetirebileceği şeyler değil şu anda, onu söyleyeyim. Bir araya gelip dernekler kurup, psikologlar tutup bunlara alternatif neler üretebiliriz Huzeyfe kardeşim? Bunun derdine düşmeliyiz. Yoksa inan, çocuğun eline iPad vermiyorsunuz, bahçede iPad buluyor. Siz eve televizyon sokmuyorsunuz. İşte efendim okulda veya misafirliği gittiği evde televizyonun başından kalkmıyor. Ciddi manada araştırma yapmamız lazım. Şu anda ki savaş kültürel bir savaş. Yani artık İngiliz'i, Amerikalısı gelip de seni askeriyle şey yapmıyor. Ya terörle maalesef ülkemizde yaşıyoruz bunu acı acı. Ülkeyi karıştırıyorlar veyahut da kültürel, yani kısa vadede değil de uzun vadede biraz daha. Yani şu an Türkiye'de mesela öyle ciddi ahlaki zafiyetler baş gösterdi ki inanın batıda bile bu kadar ahlaki zafiyetin olduğu yerler yok yani. Bizden daha iyi durumdalar. Niye? Çocuk doğuyor, oyunla başlıyor işe. Oyunlarda tabii batılı figürler, çıplak kadınlar, vurdulu kırdılı bilmem neler. Ondan sonra biraz ortaokula, liseye gidiyor. Daha farklı oyunlar falan filan. Bu oyun ve eğlence kültürü aldı başını gidiyor.
Evet.
Ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Tam hakikaten bize hitap ediyor bugün. Yani İmam Rabbani'nin büyüklüğü burada zaten. Sanki mektup bugün bir babaya yazmış. O kadar taze bir mektup. Bir evet. Anneye yazmış. Hı-hı. İkincisi de diyor, eğitime yatırım yapalım. Yani ama bu eğitim nasıl olacak? Burada da şimdiki aşırılık var. Bir aşırılık var ki daha çocuklar doğar doğmaz en iyi koleje gitsin, en iyi bilmem üniversiteye gitsin falan filan falan filan. Daima olarak fiziki ilimlere yani böyle para getirecek. Tıptı, mühendisliklerdi, şuydu, dişçilikti, ne bileyim işte kompütür bilimi falan filan. Hep buraya aşırı yükleniyoruz. Çocuklarımızın bütün enerjisini bu tür fiziki ilimlere yönlendiriyoruz. Bu da bence bir aşırılık. Allah bizden bunu istemiyor. Estağfirullah ve murahleke bis salati ve sabr aleyha. La nes'elke rizka diyor. Ailene namazı emret ve bu konuda sabırlı davran. Yani sabırla çocuğun, hanımının, eşinin, kızının, babanın, annenin neyse akrabalarının namaza devamını sağlamak için emret. Tavsiye et, nasihatta bulun ve peşlerinden bırakma diyor. Biz senden rızık sormuyoruz. Ayet-i kerime devamı çok ilginç. Demek genelde ailelerde şu psikolojik şartlanma oluyor. Ben şimdi çocuğumu en iyi doktor yapmazsam, en iyi matematikçi yapmazsam çocuğum aç kalır.
Evet.
Allah bunun rızkını keser. Benim çocuğum da açlıktan ölür. Maalesef bugün psikolojimiz bu. Hı-hı. Yani keşke o matematik ilimlerinde şöyle şu niyetle düşünsek. Ya benim çocuğum iyi bir doktor olsun da ümmete faydası olsun. Fakirleri tedavi etsin. Çocuğum iyi bir mühendis olsun da Müslümanların işine yarayacak, hayatlarını kolaylaştıracak güzel şeyler icat etsin diye de düşünmüyoruz. O da belki bir parça daha. Ama şunu söyleyeyim bugün, belki bu bir kısım dinleyicilerimiz bunu pek iyi karşılamayabilirler ama bugün esas ihtiyaç din, ahlak konusunda ümmeti yönlendirecek alim eksiğimiz, hoca eksiğimiz var ciddi manada. Ya şimdi bakıyorsun en varlıklı ailenin çocuğu da tıp okuyor. Ya piyasa doktoru var Allah'a şükür, fazlasıyla var. Mühendisimiz, mimarımız çoğu işsiz geziyor değil mi? Hı hı. Ama bugün en büyük sıkıntımız toplumun edebini, ahlakını, maneviyatını güçlendirecek insan yetişmiş personel sıkıntımız var. Bence en akıllı çocuklarımızı, en zeki çocuklarımızı din eğitimlerine verelim. Önce hafız yapalım. Sonra Arapçasını, Kur'an-ı Kerim'ini, diğer İslam ilimleri okusun da bu ümmetin gidişatına bir parça yön versin. Eğer biz bu halde gidersek söyleyeyim yani geçen sabah namazında bir camiye gittim. Çok güzel tarihi bir cami. 5-6 kişi var. Dedim ki Allah'ım dedim herhalde batıdaki hani kilise satılıyor diye her zaman okuyoruz.
Evet.
Falanca ülkede yüzlerce kilise satışa çıkarılmış. Çünkü kiliseye gelen giden yok. Falanca bilmem havra işte bomboş. Dedim aman ya Rabbi bizim acaba camilerimizden bu hale gelecek. Tamam öğle ikindi belki biraz doluyor ama ya sabah namazına bakarsanız camilerin çoğu 3 kişi, 5 kişi hatta 1 kişi, 2 kişi namaz kılan. Hatta imamın müezzinin kendi kendine namaz kıldığı camilerimiz varmış maalesef. Niye? Çünkü hepimiz teknolojik yarışa girdik. Çocuğumuz mühendis olsun, ona göre kursa gitsin, ona göre özel okula gitsin. Bütün paramızı pulumuzu oraya yatırıyoruz falan filan. Da bu okula giden çocuklarda hep pragmatist yetişiyor. Bir problem çözersem şu kadar netim olacak. Bir netim olması için şu kadar çalışmam lazım. Camiymiş, Kur'an'mış, yani elifba öğrenmekmiş, namaz dualarını, namaz suresini öğrenmekmiş. Tabi bunlar vakit israfı oluyor o zaman. Bugün yani İmam Rabbani bunu başka mektupta da söylüyor. Hatta bir yerde matematikle alakalı olarak bile bazı olumsuz şeyler söylüyor. Şimdi bugün ümmetin doktoru bilmem nesi şuyu falan filan maşallah fazlasıyla var. Türkiye için en azından söyleyeyim. Hı hı. Ama bugün ciddi manada yetişmiş alim, hafız sıkıntısı çekiyoruz. Bence en az her aileden bir çocuğumuzu, en zeki çocuğumuzu bu işlere verelim de Allah öbür dünyada bize hesap sormasın. Yoksa gidişatımız kötü, görüyorsunuz. Yani her geçen gün açıklık, saçıklık, ahlaksızlık, iffetsizlik hızla yayılıyor. Siz istediğiniz kadar iyi doktor olun, iyi mühendis olun, iyi bilmem ne olun. Eğer bu ahlaki olarak kendimizi toparlayamazsak gidişatımızı Allah göstermesin, çok tehlikeli.
Evet.
İmam Rabbani bunu söylüyor. Gençlikte diyor insan maneviyata, ilme, fıkha, tefsire yatırım yapsın ki ileride bu ilimleri yaysın. Ben böyle anlıyorum diğer mektuplarla beraber düşünürsek. Yoksa çıplak olarak bakarsak eğitim işte falanca koleje gitsin, falanca bilmem neye gitsin. Bunlar hakikaten iyi düşünmemiz gerekiyor ümmet olarak. Erkam Radyosu'nun dinleyicileri, şuurlu, elhamdülillah insanlar. Tabii ki çocuklarımıza her türlü fiziki ilimleri aldıralım, beşeri ilimleri öğretelim ama dini ilimlerden de yavrularımız geri kalmasın. Yani Kur'an-ı Kerim okuyamayan çocuk namaz suresini bilmiyor, abdesti, gusülü bilmiyor ama en iyi koleji bitirmiş.
Ne fayda?
Ne fayda yani? Kendisine de faydası olmaz, ümmete de faydası olmaz. Ama bunlarla beraber, her türlü dini bilgisiyle beraber yetişirse yavrularımız tabii ki çok daha faydalı olur. Ama tekrar baştaki sözüme dönersek, bugün artık ailelerin de çaresizliğe düştüğünü görüyorum ben. Yani hakikaten inşallah vakıflarımız, araştırma kurumlarımız bence çocuk filmlerine, çocuk oyunlarına yatırım yapmalı. Yani buna engel olamıyoruz hiç olmazsa. Çocuk oyun oynarken mesela Kur'an-ı Kerim elif, ba harfleri öğrenebilir, ne bileyim.
Evet.
Değil mi? Bazı müspeti nasıl öğretiriz? Bunun derdine düşmeliyiz diye düşünüyorum. Yoksa Mevlana Hazretleri söylüyor. Zaten dünya oyun eğlence diyor. Biz zaten bu dünyaya oyun eğlence gibi bir şeye gelmişiz. İnnemel hayatid dünya estağfirullah. Laibun ve lahvun. Dünya hayatı zaten oyun ve eğlencedir. Zaten şu bizim ciddi gördüğümüz işler bile bir oyun eğlence. Yani ben işte doktor oldum, ben ev aldım, işte araba aldım diyorsunuz. Hepsi hayal. Bir de bu hayallerin içinde daha da bir fiziki oyunlar dalarsak artık sonumuzu Allah hayra çıkarsın diyorum.
İnşallah hocam. Bize düşen uyarmaktır. Beş vakit namazı cemaatle eda etmek ve helali haramdan ayırmak gerekir.
Şimdi tabii beş vakit namazı her zaman nakşilik özellikle şeriata çok ağırlık veren bir tarikattır. Yani nakşilikte bütün tekamül, kemalat, farzları yerine getirilerek elde edilir. Hadis-i kutsi de geçiyor. Kulum bana diyor, farzlarla yaklaşır. Yani farzlar yapmadığımız zaman diğer yaptığımız işlerin hiçbir faydası yok. Bir insan cemaatle namaza gider de güzelce farzları yerine getirirse, öyle diyor İmam Rabbani, yaptığı zikrin, fikrin, tefekkürün, murakabenin faydasını görür. Ama tefekkür var, şu var, bu var da beş vakit namaz yok. Veya namazı cemaatle kılmak yok. Bizim bugün elhamdülillah şanslıyız ki camiamızda, çevremizde nice güzel Allah dostu insanlar var. Bakıyorsunuz önce onların ağırlık verdiği şey cemaatle namaz. Beş vakit namazı camide kılmak. O yüzden yani tarikatların bir kısmı bugün maalesef bu İslam'ın farzlarını küçümsüyor demeyeyim de ihmal ediyorlar. Ya sanki tefekkür, tezekkür bunlar çok daha önde geliyor. Bunlar önemli. Zikir, işte cehri zikirler, semalar, o ne güzel. Ama namaza gelince birazcık, hatta ben bazen tasavvuf hocası olduğum için yurt dışından gelenler oluyor böyle. Hocam bizi illa bir zikir meclisine götür, özellikle yabancılar. İstiyorlar ki böyle folklorik şeyler olsun. İnsanlar düşsün, bayılsın, saçlar, sakallar havada böyle uçuşsun, insanlar böyle cezbeye kapılıp dönsün. İşte din bu gibi bir algı var.
Evet.
Yani sarhoşluğu, manevi sekiri gözlerine büyütüp gerçek din bumuş gibi, bunun dışında normal yaşayan, yani beş vakit camisine devam eden iyi ahlaklı insanları da ya bunlar avam, bunlar maneviyata nasipsiz gafiller gibi görüyorlar.
Alt tabaka.
Alt tabaka gibi görüyorlar. Halbuki bu çok yanlış. O zikirler, fikirler ve tefekkürlerin amacı, Musa Efendi Hazretleri onu söylüyor yani değişik yerlerde, Allah'ın emirlerini severek kolayca yerine getirmek. Yani tasavvuf yaşadığımız zaman bize Allah'ın farzlarını yerine getirmek zevk veriyor. Cemaate gidiyoruz, zevkle gidiyoruz, koşarak, sevinerek. Zekatımızı veriyoruz, sevinerek. Kurban bayramı geliyor, kurbanımızı kesiyoruz, etini dağıtıyoruz fakirlere, sevinerek, severek yapıyoruz biz bu işleri. Böyle yani utana sıkıla, zorla, tembel tembel değil. Tasavvufun amacı bu demek. Eğer siz yani o kadar zikir meclisine devam ettiniz, sabah namazına kalkamıyorsanız, cemaate devam edemiyorsanız, demek ki tasavvuftan da istifadeniz çok azdır. Bu manaya geliyor. Bir de helali haramdan ayırmak gerekir diyor. Bu çok önemli. Bugün artık maalesef bu modern hayat şartları bize helal ile haram arasındaki ayrıntıları bayağı azalttı. Özellikle mesela yazın tatillere gidiyoruz değil mi? Yani denizlere falan filan şuralara buralara gidiliyor. Buralarda acaba haram manzaralar var mı? Bunu nasıl helalleştiririz? Helale dönüştürürüz. Bunun hesabını yapmıyoruz. Veya ticari hayatımızda faizli, bankacılıktı, şunlar o kadar normalleşti ki artık. Kimse kimseye bir şey demiyor. Ya kredi kullanma.
Hayatımızın bir parçası oldu evet. Adeta hocam.
Yani kredi kartlarına faiz ödeme. Bunlar haramdır. Alanda, verende, efendim işte yazanda Allah Resulü buna lanet ediyor. Artık bunlar diyemiyoruz ya. Hatta birbirlerimize diyoruz ki falanca banka daha az işte para istiyor. Falanca banka daha böyle bilmem tüketici kredisi kullandırıyor. Hatta bak şimdi kurban geliyor, Ramazan geliyor. Bayram kredisi. Yani sizin o güzelim. Hatta ben kurbanlıkları böyle geçen bir arkadaşım dedi ki hocam Hüdayi Vakfı'da kurban vereceğim dedi. Acaba kredi kartı kabul ediyorlar mı dedi. Dedim ya bak sen ben senin dedim paranı vereyim. Sen sonra dedim bana ödersin. Veya git de ki Hüdayi Vakfı'na kardeşim maaş alınca vereceğim. Şimdi yazın kurbanımı. Şimdi dedim kredi kartıyla alacaksın o kurbanı. Sordum hangi banka yani şey de değil. Hani İslami şeyler var ya onlar başka.
Evet.
Dedim ödeyemeyeceksin. Bir de faize gireceksin belki. Kurban artık kurban olur mu? Yani faize girerek kurban kesiyorsun. Bu helallar ve haramlar çok karıştı birbirine günümüzde. Allah'a hamdolsun yine şunu da sevinerek söyleyeyim ki yine en çok dikkatli olanlar helal haram konusunda tasavvuf erbabı insanlar. Maneviyat erbabı insanlar. Mesela çevremizdeki güzel insanlara bakıyoruz. İhtilatı hiç sevmiyorlar. Bu ihtilat mesela gayet normalleşti. Sizi bir düğüne çağırıyorlar. Yani ister istemez tabii düğün hanımefendiler ona göre düğün kıyafetiyle geliyor. Siz de oraya gidiyorsunuz. Masalar karışık falan falan falan. Yani böyle artık ben üzülüyorum. Bundan 20-30 sene önce gelin kızlarımız kız evinden arabayla alınır. Kimse görmesin. Zaten kapalı gelinimiz. Büyük battaniyeler falan gerilirdi. Evden arabaya kadar o 3-5 metrelik mesafede bile gelin kızımız görülmezdi. Şimdi gelin kızlarımız parklarda, bahçeler gidin yani bugün nerede bir park bahçe varsa bir de peşlerinde bir fotoğrafçı. Yat bakalım yere çamura, yat bakalım çimenlerin üstüne, yat bakalım ağacın tepesine çık. Aman Allah'ım saçma sapan. Herkesin gözü önünde. Zaten kıyafetler, gelinin kıyafetleri maalesef
tamamen
gayri İslami. Yani çok kötü kıyafetler. Neymiş efendim resim çektirecekmiş. Havuzun başında, ördeklerin kenarında, ağaçların tepesinde. Yani inanın yani bu hastalık bunlar. Haram. Haram yani. Yani en güzel günümüzde, en güzel kıyafetlerinizle ve yani belki de gayrimüsait kıyafetlerle insanların gözleri önünde böyle sere serpe geziyorsun. Ya bunlar olacak, Müslümanın yapacağı işler değil bunlar. İşte helallar ve haramlar düşünürsek esasında muhterem dinleyicilerimiz çok yani ince ince düşünsek var ya çok dikkatli olmamız gereken konular var. Maalesef düğünlerde, tatillerde dini tamamen tatile çıkarıyoruz. Tatillerde dini tatile çıkarıyoruz ki tatilde kendi nefsimizce tatil yapalım.
Evet.
Düğünlerimizde ölçü tamamen inanın yani hafta sonları parklara bahçelere çıkamaz olduk. Değişik kıyafetli böyle gelinler şunlar bunlar aman Allah'ım etir peşinde bir sürü nedimeleri falan filan. Yani küçük yerlerde bile en böyle mutaassıp küçük kasabalarda bile bu fitne aldı başını gidiyor. Yani çocuklarımızın eğlenceleri, oyunları farklı. Büyüklerimizin oyuncakları, eğlenceleri farklı. Hepsi de maalesef gayri İslami tarafa doğru hızla gidiyor. Hakikaten nasıl çare buluruz bunlara? Yani sadece senin benim düşünmem de yetmez. Kurumsal olarak bile oturup düşünmek lazım diye düşünüyorum.
Evet hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla Acegan'dan Mektuplar programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam 143. mektuptan devam ediyoruz.
Eyvallah buyurun.
Ahirette kurtuluşa erişmenin yolu bu şeriatın sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçer.
Yani bu bütün dinin esası da Allah Resulü'ne tabi olmak. Allah Resulü'nün yaşadığı hayatı yaşamak. Beş vakit namaz da bunun bir parçası. Haram, helal hassasiyeti bu işin bir parçası. Gençlikte dini eğitime ağırlık vermek bu işin parçası. Allah Resulü bize bunları tavsiye etmiş. Bugün en büyük sıkıntımız maalesef Allah Resulü'nün tavsiyelerini bırakıp da kendi nefsimizin tavsiyelerine uyuyoruz. Hani bizim tasavvufta meşhur bir söz vardır. Şeyh olmayan şeyh şeytandır diye. Bu şu manaya gelir. İlla bir tarikat şeyhi değil. Yani rehberimiz peygamber olsa da sıkıntı olmayacak. Zaten biz meşayihe niye tabi oluyoruz? Allah Resulü'nü direkt göremediğimiz için onu müteselsilen, onun ahlakını günümüze getiren güzel Allah dostlarına tabi oluyoruz ki otomatik olarak çok düşünmeden, araştırma yapmadan peygamberimize tabi olmuş oluyoruz. Bir kısım insanlar da hadis profesörüdür, hadis alimidir. Onlar da tabii ki Allah Resulüne tabi olabilirler. Hadisleri okuyabiliriz. O yüzden bu sünnet meselesi çok önemli bir mesele. Bugün kendi sünnetimizi kendimiz oluşturmaya başlıyoruz. Allah Resulü'nü devre dışı bırakıp, hani zaten şey hiç dalmıyorum o konu, yani bir kısım insan diyorlar ya bugün artık sünnet yoktur, mevzudur falan, uydurmadır.
Evet.
Onlara ben hiç dalmıyorum da sünneti kabul ettiği halde, hadisleri doğru kabul ettiği halde bir de bizim gibi okumadığı için, ehemmiyet vermediği için maalesef fazla yaşamayan tipler de karşımıza çıkıyor. Dinin aslı Allah Resulü'nün hayatıdır, onu örnek almaktır. Allah dostları da onu bugünümüze en iyi taşıdığı için Allah dostu olmuştur. Bunları unutmayalım yani. Sünneti nakseden, sünneti berhava eden uygulamalar, adetler, düğünler, ne bileyim ne yaparsak yapalım, eğitimimizde, tatilimizde hep zaman buna dikkat etmeliyiz. Ha, bunu söyleyeyim Hamur Rabbani Hazretleri.
Evet. Geçici lezzetlere ve yok olup gidecek nimetlere meyletmemelidir. Allah yani, Sübhanehu evet, hayırlı işlere muvaffak kılandır.
Yani bugün hep geçici lezzetler peşindeyiz. Hızlı hazlar, hedonizm. Yani böyle hoşuna giden her şeyi hemen yap. İşte gençler niye bugün eğitime ağırlık vermiyor? Çünkü zaten etraf yiyecek içecek dolu. Ya diyor çocuk, ben şimdi eğitim alacağım da falan falan falan, sonra ne olacağım? Şimdi keyfime bakayım diyor. Yani fiziki şartlara müsaade olduğu için herkes dediğim gibi oyun eğlence peşinde oluyor bu sefer. Halbuki bunlar geçici. Yani en güzel, en sağlıklı hayatı yaşarsan, hadiste öyle geçiyor. Allah Resulü buyuruyor ki, bu dünyada diyor, yağla balla yaşayan bir kafir uzun da yaşamış olsun, gezer, tozar, yer, içer, yatar, hiç hasta olmaz. Ahirette diyor, cehennem azabına sokulduğu zaman der ki, ben dünyada hiç rahat yüzü görmemişim. Yani dünyada gördüğü rahatı da ne yapar? Unutur.
Unutur.
Tam tersi. Bir Müslüman düşünün ki ömrü işkenceyle, azapla geçmiş. Yani hapiste yatmış dini için, eziyet görmüş falan filan. Düşünün ilk sahabeler değil mi? Ne kadar eziyetli hayatları vardı. Ama diyor, vefat edip ahirette cennete sokulduğu zaman der ki, ya ben dünyada hiçbir eziyet çekmemişim. Ben Huzeyfe'cim şuna benzetiyorum bu meseleyi. Hani ağır bir iş yaparsınız, akşama kadar yorulursunuz ama akşam size patronunuz öyle bir yömiye verir ki, öyle bir kalın zarf verir ki,
bütün yorgunluğunuzu unutursunuz.
Ya yorgunluğunu unutursunuz. Eve uçarak gidersiniz. Sanki hiç çalışmamış, tatilden geliyormuş gibi çocuklarınızı hediye alırsınız, eşinize hediye alırsınız. Yani çok büyük meblağ size bir ücret verilmiş. Eve gidersiniz, neşeli neşeli konuşursunuz falan filan. Bir de düşünün ki akşama kadar boş boş gezdiniz, oturdunuz parklarda, bahçelerde yani eğlendiniz. Akşamıma eve gidiyorsunuz, cebiniz boş. Eve ekmek alamamışsınız değil mi?
Evet.
O adam nasıl yorgun, nasıl böyle bitkin gider eve, nasıl böyle kapıya isteksiz isteksiz vurur? Şimdi bunu düşünelim yani. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, bu dünyanın en sağlam gözüken zevkleri dahi geçicidir. Heh, şunu da söyleyeyim. Bu dünyanın acıları da geçicidir. Şimdi bazı kardeşlerimiz zannediyorlar ki bizim Müslümanlar acıdan çok kaçıyoruz. Aman Allah'ım, hiç bana hastalık bulaşmasın, bela musibet kapımı çalmasın. Tabii çalmasın, Allah'tan bela musibet istenmez. Ama velakin geldiği zaman ondan da insan istifade etmesini bilmeli. Ne demek hocam? Hadis-i şerifte geçiyor ya, ben diyor müminin haline şaşarım diyor Allah Resulü. Ayağına diken batar, sabreder, sevap alır. Başına bir nimet gelir, şükreder, yine sevap alır. Ama şunu da söyleyeyim, insanı en çok yetiştiren şeyler de belalar, musibetlerdir. Onların karşısında gösterilen sabırlardır. Bu sebeple yani hem sebeplerin geçici olduğunu hem de dertlerin geçici olduğunu bilirsek bunları gözümüzde büyütmeyiz. Yani başımıza gelen nimete çok sevinmeyiz, başımıza gelen hastalığa, musibete çok üzülmeyiz, işimizden gücümüzden kalmayız. Bugün insanlara bakıyorsunuz maalesef, basit bir dünyevi zevke kavuşunca Allah'ı, ahireti, her şeyi hemen unutuveriyorlar. Başka bir de bir sana bakıyorsunuz, başına ufak bir bela gelmiş, öyle bir yaygara koparıyor ki zannedersiniz ki yani dünyanın en büyük musibeti bunun başında. Bu sebepten Allah razı olsun İmam Rabbani bize hayatın bu acı ve tatlı gerçeklerini hatırlatıyor. Bunların geçici olduğunu bize söylemiş oluyor.
Evet. Allah Sübhanehu bizleri şeriat Mustafa yolu üzerinde sabit kılsın. Salat, selam ve ihtiram o şeriatın sahibinin üzerine olsun. Ve bu duaya amin diyen kula Allah rahmetiyle muamele etsin.
Bu herhalde bir diğer mektup değil mi? Evet, kaçıncı hocam. Mektuba geçtik? Takip 100, eden belki
145.
dinleyicilerimiz var.
145. mektuba geçtik.
145. mektuba geçtik. Evet, burada dua ile başladı. Tabii ki bütün telefon konuşmalarımızda, mektuplarımızda önce Allahu Teala'ya hamd, peygamberine salat. Bu ümmeti Muhammed'in yapması gereken, bizlerin yapması gereken bir adaptandır ama bazen bunu unutuyoruz. Yine de mesela bizim ecdadımız Bihi yazar. Allah'ın ismi de yazdığımız mektuplara ki yere falan düşerse Allah'ın ismi düşmesin diye Bihi. Onunla demek. Yani onun ismiyle demek. Böyle evet. Güzel adetlerimiz de var. Elhamdülillah bugün bir yere giderken de selamünaleyküm de giriyoruz. Bazen maalesef bunu da değiştirmek isteyen
merhaba,
tünaydın, günaydın böyle acayip acayip sözlerle Allah'ın selamını değiştirseler de hamdolsun Rabbimize. Tabii bir de şu var. Yani her mektupta, her ortamda Rabbimizin zikriyle meşgul olmak lazım. Konuşmalarımızı açarken. Bunlar açılmazsa Allah Resulü hüsranlı olduğumuzu söylüyor bize. Evet.
Bilmek gerekir ki Nakşibendi tarikatı şeyhleri seyre, alemi emirden başlamayı tercih ettiler ve alemi emrin zımında alemi halkın mesafesini de kat ettiler.
Aman Allah'ım, bu öyle önemli cümle ki bu meseleyi bugün pek çok Nakşi kardeşimiz de esasında anlamıyor.
Ben de anlamadım hocam.
Anlamadım. Ben sana söyledim. Bu mektubu okurken anlamayacağını söylemiştim evet. Huzeyfe. Ondan önceki mektubu da atladık. Şimdi İmam Rabbani öyle bir büyük zat ki bazen bazı mektupları atlıyoruz. Mesela biz şimdi 144. mektubu okumadık.
Evet.
Çünkü atladık. O mektup ancak meşayih, büyük Allah dostlarının anlayacağı seviyede bir mektup idi. Muhtemelen büyük halifesine yazmıştı o mektubu. Orayı atladık. Orayı ben de anlayamadım. Aramızda kalsın. Şimdi bu mektubu da ben biraz anlıyorum, sen anlayamadığını söyledin.
Evet.
Güzel. Şimdi anlatmaya çalışalım dinimiz döndüğünce inşallah. Şimdi tarikatlarda iki ana esas var. Nurani tarikatlar diyoruz. De nefsani tarikatlar. Şimdi nefsani tarikat deyince böyle nefsine düşkün, keyfine düşkün tarikat anlaşılmasın. Yani metot olarak bir tarikat nefsi yormayı, nefise mücahede çektirmeyi amaçlıyorsa buna biz nefsani tarikat diyoruz. İşte uzun oruçlar, uzun açlıklar, uzun uykusuzluklar, riyazetler daha çok nefsani tarikatların alameti, uygulamaları, metotları. Ve nefsani tarikatlar alemi emirden başlıyorlar eğitimlerine. Yani bizim vücudumuzdaki toprağı, suyu var ya, vücudumuzun da dört ana unsur, ana asrı erba, su, hava, ateş, toprak, su. Şimdi toprak bizi dünyaya çeker. Dünya demek toprak demek değil mi? Bütün yediğimiz meyveler, sebzeler, evler, şunlar bunu topraktan çıkmıyor mu?
Evet.
Hepsi toprağın mamulleri değil mi? Yediğimiz hayvanat, et, şu bu falan filan. Toprak bizi oraya bağlar. Toprak tarafımız. Siz şimdi aşk aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Toprak tarafınızı birazcık azaltmış oluyorsunuz. Çamur tarafınızı. Hani Mevlana diyor ki, bu dünya diyor bir çamur balçık gibidir. Senin ayakkabını, ayağını hep içine çeker. Bırakmaz ki göklere ulaşasın. Yükseklere uçasın, izin vermez. Devamlı seni ayağa gel kardeşim gel. Burada iş var, güç var, bak para var, pul var, kazan, çalış. Hep seni dünya ile meşgul eder. İçimizde ateş var. Ateş ne demek? Gadap, kızgınlık. Her şeye kızıyoruz maşallah. Yani hele bugünümüzde millet sinir küpü yani. Trafikte aman Allah'ım bir insana bir korna bassanız veya bir işaret yapsanız. Bir hemşerim bir yol ver de ben geçeyim deseniz.
Allah muhafaza öldürmeye kadar gidiyor.
Aman aman Allah'ım herkesin zaten o Levye, Manila o otobüs.
Herkes de hazır şu anda. Herkes de hazır.
Silah gösteren ben bir kere gözümde gördüm yalnız. Birisi birine kızdı silah çıkardı yani camından vururum seni falan diye. Vuranlar da var açın haberleri var, okuyun evet. Yani. Sinir küpüyüz zaten. İşte nefsane tarikatlarda bu gadap, ateş, su, bu tabiatlarımız böyle makul düzeye getirilmeye çalışılıyor. Onların yani manevi terbiyesi bu halk aleminde, yaratılış, oluş aleminde devam ediyor. Ruhani tarikatlar dediğimiz ki nakşilik ruhani tarikattır. Bunlar nefisle uğraşmak istemiyorlar. Ya bu nefis. Hani şeye benzetiyorlar bunu. Nefis. Ne kadar aç bırakırsan bırak, bir gün öyle söyleyeyim İmam Rabbani, doyurduğun zaman hemen bütün eski özelliklerine kavuşur. Boşuna onu aç bırakacağım, susuz bırakacağım diye yani fazla şekilde. İslam'ın bu farzları hariç diyorum yani oruç boru falan tamam normal ama bunun dışındaki aşırı uygulamalarla sen nefsi zayıflatamazsın diyor. Nefis zayıflamış gözükür. Hatta bir mesnevi hikaye sana anlatalım, bu çok ağır konuştuk. Güzel bir hikaye var mesnevide.
Evet buyurun.
Nefsin ölmeyeceğini anlatan. Yılancının birisi diyor dağlara dolaşır. Dağın birisinde Bağdat'ta yani. Kocaman bir ejderha bulur, yılan. Ölü yılan. Bunu ben diyor şimdi sarar sarmalar şehre çeke çeke götürürüm. Bunu halka gösterir çok para kazanırım diye seviniyor. Hakikaten o battaniyeler falan sarıyor, iplere bağlıyor. Bunu çeke çeke dağdan aşağıya kardan kaydırarak demek ki indiriyor Bağdat'ın merkezine güneşin sıcağını. Üstünü örtüyor ki kimse görmesin. Yani para vermeden bedava bakan olmasın.
Evet.
Bizim gençlik yıllarımızda çok vardı Zuhife. Bazı Allah selamet versin insanlar işte ayıları terbiye eder, oynatır. Oradan para toplarlardı. Bu uzak doğuda falan da Pakistan'da falan maymunları yapıyorlarmış. Hatta yılanları oynatıyorlar değil mi?
Evet, evet.
Hint fakirleri falan filan. Horozları dövüştürüyorlar. İnsanlar da meraklı böyle şeye tabii. Mala yani seyretmeye. Öyle bir kalabalık toplaşmış ki herkes büyük bir ejderha gelmiş. Onu görmek istiyor. Tabii adam para toplayacak. Kalabalık artsın diye açmıyor. Tabii bu ara ne oluyor? O yılan güneşte ısındıkça kendine geliyor. Meğer hayvan kış uykusuna yatmış. Ölmemiş ki. Yani diyor ki Mevlana Hazretleri nefiste diyor imkan bulamadığı zaman kış uykusuna yatar. Paran yok, pulun yok, hastasın, gücün yok falan o zaman sakin iyi insan olursun. Ne zamana kadar? Eline imkan geçinceye kadar. Hatta diyor ki Hazreti Mevlana sen diyor Firavun'u fazla kınama. Ondaki asker, ondaki para, ondaki makam, mevki sende olsaydı seni de görürdük diyor. Hakikaten bakıyoruz değil mi etrafındaki insanlara?
Tabii.
Biraz paraya kavuşan, biraz imkana kavuşan hemencecik kibiri, burnu yükseliyor falan filan. Etrafında insanı küçük görmeye başlıyor. Fakirleri küçük görüyor, Müslümanları küçük görmeye başlıyor. Çevresini değiştiriyor falan filan. Ne hale gelen Müslümanlar biliyoruz etrafımızda.
Hatta fakirken yaptığı infakı zenginken yapamaz hale geliyor.
Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi burada nereden geldik buraya? Nefis hastayken, zayıfken çok iyidir. Ama Firavun gibi güçlenince o zaman görmek lazım esas. Şimdi yılan ondan sonra sıcağı görünce, imkanlar ortam müsait olunca kendine geliyor, başını kaldırıyor. O diyor çatır çatır iplerini kopardı. Ondan sonra kafasını kaldırdı. Önce o yılancıyı yuttu diyor. Gitti diyor bir diğer çadır direnende diyor. Böyle şey yaptı, çöreklendi. Çatır çatır adamın kemiklerini kırdı diyor. Yani Mevlana çok ilginç bir şahsiyet. Böyle sanki National Geographic falan seyreder gibi anlatıyor bize. Hani evet. Hayvanlar alemini bu gösteren televizyon kanalları var ya ben de biraz severim onları.
Evet.
Boş kaldıkça böyle işte geyikler, aslanlar falan hayvanların alemi çok bana şey verir.
Safari.
Çünkü hayvanların aleminde sırf Allah'ın emri uygulanır. Yani bir aslan Allah'ın emrine göre yaşar. Bir kurt, bir kaplan, bir geyik, bir tavşan. Onlar tamamen Allah'ın onlara verdiği iç duygularla hareket ederler.
Her şey düzenli ilerler.
Düzenlidir. Halbuki bizde öyle değildir. Mesela evet. Bir aslan karnı doyduğu zaman yatar. Etrafından geyikler dolaşır.
Bakmaz
aslan geyiklere bakmaz. Geyikler de aslandan korkmaz.
Evet.
Bu hayvanın tok olduğunu bilirler. Bir aslan yani bir ceylan yediği zaman rahat eder. 3-5 gün kimseye zarar vermez. Bir insan halbuki bir vadi dolusu ceylanı avlasa, efendime söyleyeyim, helak etse, ya der ki daha başkaları da var, onları da avlayayım diye uğraşır maalesef. O yüzden bu dünyadaki sistemi bozan insan olduğu için yani düşünün dağ parçalarına gidin şimdi mesela ormanlara bir çöp yığını bulamazsın. Eğer insan gitmemişse oraya tertemizdir. Allah'ın çöpçüleri var değil mi? Bir hayvan ölüyor onun leşini kurt yiyor. Kemiklerini karıncalar yiyor. Bilmem nesini bilmem neler yiyor. Tertemiz ortamda en ufak bir pislik göremezsin. O kadar hayvan o kadar haşarı var. Nerede bunların affedersin pislikleri falan yok. Tertemizdir. Ama bir yere 3-5 tane tatilci gitse poşetler, bilmem pet şişeleri, bilmem karpuz kabukları pislikten giremiyoruz. Demek ki bu kainatın sistemini bozan maalesef Allah'ın emirlerini tutmayan insan, biz gibi insanlar. Öyle olunca hayvanlar alemini ben seyrederim. Mevlana da çok uzman bir insan. Zaten Mesnevi de bütün bunları kullanarak anlatıyor bize. Nefsin ölmeyeceğini anlatıyor. Yani yılan diyor nasıl dağda ölmüş gözükür ama sıcağı görünce, imkanları müsait olunca, nefis ısınınca hemen diyor anında canavarlaşır. Önce kendi sahibini öldürür.
Evet.
Oradaki ejderha yılan, o yılancının nefsiydi. Ne yaptı önce nefis azdığı zaman? Önce kendi sahibini öldürür. Bu yüzden biz de yani nakşilikte nefise uğraşmıyor bizim nakşiler. Nefsi bırak. Başını boş yani. Onu biz şimdi bir kenara bırakalım. Esas biz ruhumuzu güçlendirelim. Nefisle ruh ayrı, iki ayrı pehlivan gibi. Hangisi güçlenirse diğerini yener diyorlar. Biz ruha güçlük, enerji verelim. Ruh tefekkür etsin, tezekkür etsin, murakabe yapsın, zikir çeksin. Öyle güçlensin ki. Nefsin o istekleri, arzuları sinek vızıltısı gibi gelsin ruha. Eğer ruh zayıfsa nefsin en ufak bir emrini başüstü yapar. Hemen onu yerine getirmek için koşturur. Ama ruh çok güçlüyse, nefis de çok zayıfsa, hatta hadise geçiyor bunlar. nefsin zayıflamasıyla alakalı. Müslümanın nefsi diyor zayıftır. Şeytan daha doğrusu. Yıldızdır. Kafirin şeytanı ise gürbüz. Devasa bir varlıktır. Çünkü kafir besmele çekmeden yemek yer. Zaten imanda olmadığı için. Bütün yemeği şeytan yer. Evine ortak olur. Çoluğuna, çocuğuna, malına, mülküne ortak olduğu için şeytanları güçlüdür. Halbuki Müslümanın şeytanı aç gezer. Bismillah der, yemek yiyemez. Bismillah der, evine girer, selam verir, girer. O evde o gece, şeytan geceleyemez. Dışarıda belki soğukta, yağmurda. Ya bunları şey olarak, metaforik söylüyorum, mecazi evet, olarak evet. söylüyorum. Hı-hı. Aç gezer, susuz gezer, evsiz, barksız, çıplak gezer. Çünkü Müslüman hiçbir pay vermez. Bu yüzden bizim nakşiler ruhu güçlendiriyorlar. Ruh güçlendiği zaman otomatik olarak nefis diyorlar. Bu sefer tabii ruhun güçlenmesiyle bu alemde olmuyor. Çünkü ruh zaten hangi alemden geldi? Emir aleminden. Öte alemden geldiği için öte aleme uygun ibadet ediyorlar. Yani aşk gezmek yerine, fiziki bir zorluk yerine zikir çekiyorlar. Allah, Allah, Allah lafz-ı celaliyle. Değil mi? Bunun hafisi var. Hafi yapıyorlar ki bunu ruh daha çok güçlensin. Böylece otomatik olarak yani düşünün ki biz bir parkur düşünün. Bir kilometrelik bir parkurda yarış yapacağız. Nakşiler tabiri caiz ise ilk 500 metreyi koşmuyorlar da yolun ortasından koşmaya başlıyorlar.
Evet.
O yüzden Bahattin Nakşibend Hazretleri Efendi Allah en yakın yoldur demesinin sebebi bu. Bunlar bazen şöyle zannediyor ya. Nakşiler kendi yollarını övüyorlar. Tabi herkes kendi tarikatını över. Bu manada değil yani. Bu yakınlık demek mesafe olarak Allah'a yakındır. Çünkü biz ilk yarısını yarışmanın orayı yapmıyoruz. Peki hocam yapmayınca nefsimiz azgın olmaz mı, kötü olmaz mı? Ucumu tekrar edersen. Diyor ki emir aleminde giderken o halk aleminde kendinden ne olur demişti. Onu bir okumak isterim tekrar.
Nakşibendi tarikatı şeyhleri seyre, alemi emirden başlamayı tercih ettiler. Ve alemi emrin zımmında alemi halkın mesafesini de kat ettiler.
Alemi emrin yani ikinci yarıyı koşuyoruz. Ama o ikinci yarıyı koşarken de halk aleminde o ilk yarıda yapmamız gereken bazı temrinler, uygulamalar vardı ya. Hı hı. Onlar da kendiliğinden hasıl oluyor.
Evet.
Çok ilginç bir şey değil mi?
Evet.
Yani siz mesela şimdi çocuğunuz şöyle örnek vereyim. Diyelim ki biz çocuğumuzu okulda okutacağız. Kaç sene şu anda mecburi eğitim? 12 sene değil mi?
Evet.
4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul.
4 sene de.
4 sene de son işte lise kısmı.
Evet.
Ben diyorum çocuğum arkadaş. Öyle baştan yormanın manası yok. Çocuk işte 6 yaşında okula başlayacak. Yavru ufacık okula gidecek, gelecek, yorulmasın. Tutuyorum çocuğu direkt lisenin başına kaydettiriyorum. Ama hocam çocuk okuma yazma bilmiyor. Bir de matematik, fizik öğrenecek. Tamam diyorum. O fiziği, matematik öğrenirken de okuma yazmayı öğrenir. Hani böyle bir teşbih yapalım. Yani çok zeki hakikaten bunlar oluyor yani. Bunun gibi düşünelim. Tabii nakşilik bunu yapıyor. Bu metot başarısı da var yani. Bunda şey, mesela nakşilikte uzun aşk almak, halvete girmek, böyle uzun yalnızlık yoktur. Çünkü girersin yani 40 sene halvette kalırsın. İnsan arasına bir çıkarsan hani bize meşhur hikayeler vardır değil mi? İki evliya Allah dostu varmış. Biri dağ başında yaşarmış, biri çarşılı ayakkabıcıymış. Bir gün o dağda yaşayan mendile tabi hayvanlar da var. Süt sağmış. Süt götürecek kabı yok. Mendile sütü çıkılamış ya nasıl oluyorsa. Normal şartlarda mümkün değil. Sırtına asmış asasına mendili, 3-5 litre sütü koymuş içine, getirmiş kardeşinin dükkanına hediye olarak. Tabii orada ayakkabıcı dükkanı. Biraz hanımlar gelmiş gitmiş, gözü yanlış bir manzaraya takılınca başlamış süt o mendilden sızmaya damlamaya. Pıt pıt pıt pıt pıt pıt. Derler ya dağda evliya olmak kolaydır. Gel de şehrin merkezinde ol. Nakşiler biraz bu halk alemini atlayarak emir aleminden ruh ile uğraşıyorlar. Ruh ile uğraşıldığı zaman zaten nefis kendi kendine yapması gereken vazifeler yapıyor. Böylece emir aleminde uğraştıkları için halk alemi de kendiliğinden güzelleşmiş ve düzelmiş oluyor. Bunu inşallah belki önümüzdeki haftalarda biraz açalım.
Evet,
çünkü bu pek çok nakşi kardeşimiz bile bunu belki anlamıyor.
Evet.
Niye bizde işte şu yok? Niye bizde uzun oruçlar? Niye biz uzun 40 gün halvete girmiyoruz falan filan? Ha girilse iyi olmaz mı? Olabilir. Ama orada bile nakşiler daha çok ruh ile uğraşıyorlar. Ruhani alem ile, emir alem ile uğraşıyorlar. Bu onların başarısının sırrı esasında. Ama ben şunu söyleyeyim. Allah insanı farklı farklı yaratmış. Herkes nakşiliğe müsait olmayabilir. Kimi insan vardır nefsani metotla terbiye olunur. Yani az yemek, az içmek falan filan. Kimi insan vardır ruhani tarikatla terbiye olur. Artık bunu Herkes kendi psikolojisine, yapısına bakacak. Daha çok şey efendiler bu konuda karar verecekler.
Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, yine bir Hacegan'dan Mektuplar programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.